Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programı adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 4 yıl önce yaşanan darbe teşebbüsü ve darbe teşebbüsü karşısında milletimizin sergilediği direnişle Türkiye'nin bir darbeden kurtulmuş olmasının kutladığımız ve bunu bir milli birlik halinde kutladığımız bir gün, resmi bir tatil, bir nevi aslında bayram gibi bir gün. Şundan dolayı Türk milleti bu sayede daha önceden 27 Mayıs 1960'tan itibaren yaşadığı darbeler dönemine son verdiği bir gün. Diğer yandan bir yaslı bir havası da var. Çünkü 15 Temmuz, 16 Temmuz sabaha karşı Türkiye'deki bu mücadele sırasında 251 vatandaşımız şehit oldu. Binlerce vatandaşımız yaralandı. İçlerinde sakat kalanlar oldu. Onların, şehitlerimizin matemi, acısı, gazilerimizin acısı. Dolayısıyla böyle bir matem havası da var ama onların mücadelesi sayesinde Türkiye demokrasisi, milletiyle, devletiyle kurtuldu. Aslında hani kurtuldu diyoruz ama bunu her geçen gün, her geçen yıl daha iyi idrak ediyoruz. 2016-15 Temmuz'unda yaşananlar bugün 2020'den baktığımızda daha bir anlam kazanıyor. Bizim kendi tarihimizde biraz önce atıfta bulundum, 27 Mayıs darbesiyle içine girdiğimiz bir süreç var. Bunu biraz Soğuk Savaş dönemiyle de ilişkilendirebiliriz. Bu darbeler süreci esas itibariyle içeride vesayetçi bir sistem. Dışarıda da yine Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde kurduğu ilişkilerle müttefikleri arasında kurduğu vesayete dayalı bir ilişki şeklinde gelişti ne yazık ki. Bu o zaman Türkiye'nin dünyanın dengeleri icabı Türkiye'nin biraz sinesine çektiği ama daha sonra da 27 Mayıs darbesinden sonra da buna mücadele edebilecek milli iradenin hırpalandığı, bununla mücadele edecek demokrasinin içerisinden seçilmiş siyasetçilerin önünün kesildiği, siyasetin parçalandığı, kurumların özellikleri adı altında enerjinin içerideki mücadeleye yöneldiği, dolayısıyla Türkiye'nin dışarıdaki bu bahsettiğim vesayetçi yapıyla mücadelesini öncelikli hale getiremediği bir uzun dönem yaşadık. Uzun dönem dediğimiz neticede hesaplarsak 1960'tan bu yana 60 yıl. Bunun daha önce söylediğim gibi Soğuk Savaş döneminden itibaren, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren yaşanan bir dönemi de var. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü bir yanıyla bu Soğuk Savaş döneminde kurulmuş o vesayetçi sistemin içerideki ve dışarıdaki ayaklarının yeniden ihya edilmesine yönelikti. Diğer yanıyla da buna karşı verilen bir mücadeleyi ifade ediyordu. Çünkü 27 Mayıs'tan bu yana seçmen, vatandaş sandık önüne her geldiğinde bu içerideki ve dışarıdaki vesayet sistemini kabul etmediğini gösterecek bir yerde durdu. Ancak dediğimiz gibi içeride kurulan vesayetçi bürokratik sistem bir yandan içeride seçilmiş otoriteyi bunaltacak, diğer yandan siyaseti parçalayacak, iktidarın istikrarlı bir şekilde iş yapmasını engelleyecek, iç çatışma her anlamda iç çatışmayı tetikleyecek bir zeminde gelişti. Ve bu Türkiye'nin dışarıdaki vesayet sistemine uygun adeta bir tür uydu müttefik olarak tanımlandığı bir yerde tutulmak istendi ve tabiatıyla eskiden beri Türkiye bununla mücadele etti. Yani 60'tan sonraki seçilmiş siyasetçiler de iktidarı ele geçirdiklerinde, bazen muhalefetteyken bunlarla mücadele ettiler. O yüzden de yeni darbelerle karşı karşıya kaldık. İşte rahmetli Süleyman Demirel'in başına gelenler, 12 Mart darbesi, sonra rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın Kıbrıs harekatı dolayısıyla yaşadıkları ve Türkiye'nin o dönemde yaşadıkları, 12 Eylül darbesi, bilhare işte rahmetli Özal'ın yaşadığı gerginlikler ve bir tür siyasete yönelik askeri müdahale gayretleri, Özal'ın bunlarla mücadelesi, onu takiben 28 Şubat ve 28 Şubat'tan sonra da işte 3 Kasım 2002'den sonra yaşananların hikayesi. Bütün bu hikayeyi hatırladığımızda gerçekten Türkiye'nin kendi tarihi içerisinde bu darbeler döneminin sona ermesinin hayati derecede önemli olduğunu, demokrasinin önünü açmanın yanı sıra her anlamda Türkiye'nin üzerinde kurulmak istenen o vesayeti, Türkiye'nin enerjisini boşa çıkaran iç çatışmaları sona erdirecek bir güzergah açtığını söyleyebiliriz. Bir de bu kendi tarihimize atıfta bulunduk ama hali hazırdaki dönem itibariyle dünyanın bilhassa bizim bölgemizin içinde yer aldığı bu Orta Doğu, işte Kuzey Afrika, Orta Asya'ya kadar giden bölgede çok ciddi bir alt üst oluş var. Bu alt üst oluş aslında Sykes-Picot'un 100. yılında yeniden bölgenin adeta tanzim edilme gayretlerine denk geliyor. Yine hatırlayalım, bu dönem Arap Baharı adıyla bilinen otoriter rejimlere karşı Arap halkının verdiği mücadele ve çoğunluğun yönetme hakkını savunan mücadelesinin bir yandan diktatörlüklerle, diğer yandan iç savaşlarla, yurt dışından müdahalelerle ve terör faaliyetleri desteklenmesi suretiyle boğulduğu bir döneme denk geliyor. Eğer 15 Temmuz Türkiye'de de 15 Temmuz darbesi Türkiye'de de başarılı olmuş olsaydı Türkiye bu denklemin tamamen dışında kalacak. Hatta belki de bu senaryoda masadaki menü arasında yer alacak bir ülke olacaktı. Ama 15 Temmuz gerçekten işte kıymeti gün geçtikçe, yıllar geçtikçe bu bakımdan anlaşılıyor. Buna müsaade etmeyen bir milli irade ortaya koydu. Türkiye böylece kendini kurtardığı gibi 15 Temmuz'u müteakiben hemen Ağustos ayında Suriye'de Fırat Kalkanı ile başlattığı bu o zaman IŞİD denilen terör grubuyla başlattığı mücadele, daha sonra yine PKK'nın uzantısı PYD ile mücadele şeklinde Suriye'de devam etti muhtelif harekatlarla. Keza Irak'ta Türkiye'nin içerisinde yürütülen hem bu IŞİD'le hem darbeyi yapan fail aktör olan Fethullahçı terör örgütüyle hem de Türkiye'yi bölmeye matuf gayretler içerisinde olan PKK ve onunla işbirliği halindeki radikal bir takım sol örgütlerle yürüttüğü mücadele olağanüstü bir ivme kazandı ve bugün itibariyle Türkiye'nin içerisinde FETÖ'nün de bu diğer işte PKK'nın da IŞİD'in de eski eylem kapasiteleri kalmadı. Türkiye siyasetine etki edebilecek, müdahale edebilecek güçleri, kapasiteleri büyük ölçüde kırıldı. Bu fevkalade önemli. Bunun yanı sıra artık bu mesela IŞİD'in Suriye'deki hareket kabiliyeti de, Irak'taki hareket kabiliyeti de azaldı ve Türkiye'nin bunlarda ciddi katkısı oldu. Keza bu terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'deki kapasitesinin kırılmasında da Türkiye'nin yürüttüğü operasyon ve diplomasi ciddi neticeler almaya başladı. FETÖ'nün Türkiye'nin içerisindeki ağırlığı azaldı. Artık siklet merkezi yurt dışına kaçmış bir örgüt. Türkiye'de hala kalıntıları var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları içerisinde, demokratik hukuk devleti çerçevesinde bunlarla mücadele yürütüyor. Şimdi 15 Temmuz gerçekten bu manada çok ciddi bir katkı sundu Türkiye'ye. Türkiye'nin bu içine girdiği işte darbe ve işte vesayet ilişkisini sona erdirdi. 15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye darbenin aslında kuluçka vazifesi gören bu askeri kurumların sivil denetiminin tesis edilememesi halini sona erdirdi. Ciddi reformlarla artık ordu sivil denetim altında seçilmiş siyasi iradeye bağlı olarak çalışıyor. Nitekim bununla beraber bu ordu içerisindeki FETÖ ile iltisaklı unsurların temizlenmesiyle beraber ordunun muazzam bir başarı sergilediğini, bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da görüyoruz. Keza aynı şekilde güvenlik kuvvetleri içerisinde de emniyette, jandarmada, yine istihbaratta çok ciddi başarılar gerçekleşti. Bunda FETÖ'nün ayıklanmasının yanı sıra siyasi iradenin etrafında onun talimatıyla işbirliği halinde çalışmalar yapılabilecek bir kurumsal yapının, bir zihniyetin teşekkül etmesi de fevkalade önemli. Bu dönem aslında yine düşünelim beraberce, Orta Doğu'da çok ciddi krizlerin yaşandığı bir dönem. Öncesinde başlamıştı bu krizler. Bu krizlerin neticesinde bizim etrafımızdaki birçok ülkede neredeyse devletlerin çöktüğünü, çökmese bile bazı yerlerde başarısız devletler olduğunu, yani fonksiyonlarını icra edemeyen devletler olduğunu görüyoruz. Bu da bütün yükü aslında Türkiye gibi başarılı, kapasitesi yüksek ülkelere yüklüyor. Eğer Türkiye güçlü bir devlet kapasitesi, demokratik yönetim, müşterek milli kimlik tesis edememiş olsaydı bu dalgadan da çok olumsuz etkilenecekti. İşte mülteciler, göç, daha sonra ortaya çıkan salgın ve bir takım tabii afetler dolayısıyla yaşanan krizler çerçevesinde olduğu gibi Türkiye burada her konuda, her kriz konusunda olağanüstü başarılı bir performans sergileyerek bölgedeki diğer ülkelerden ayrıştı. Yani hatırlayalım, çok daha öncesinden Türkiye'nin etrafında, içinde bulunduğumuz bölgede kan kaybı yaşanmaya başlandı. 79'da işte Afganistan'ın işgali ve bu işgale bağlı olarak yaşanan çatışma orayı Soğuk Savaş'ın bir satranç tahtasına döndürdü ve orada 19. yüzyıldaki büyük oyun yeniden başladı. Bu tabii burada çok ciddi istihbarat, silah aktarılması, silahlı eğitim, bir takım öngörülmeyen grupların ortaya çıkması gibi bölgeyi hani medeni vasıflarından sıyıracak iktisadi ve siyasi kültürel istikrarın dışına çıkacak devlet dışı aktörlerin gündeme geldiği, hukuk dışı aktörlerin gündeme geldiği bir çatışma ortamına, uzun erimli bir çatışma ortamına soktu. Afganistan maalesef hala bu halden kurtulabilmiş değil ve Afganistan'ın etrafındaki kimi ülkelere de bu tesir etti. Yani Pakistan mesela bundan ciddi manada etkilendi. Zaman zaman mesela Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelere de tesir icra ettiğini, hatta Kafkas bölgesine tesir icra ettiğini, buradaki çatışmanın, devlet dışı aktörlerin, işte kriminal hale gelmiş olan grupların gördük. Bu halihazırda devam ediyor. Yine bu dönemde yaşanan İran devrimini takiben İran'ın içine girdiği istikrarsızlık, uluslararası sistemle problemler devam ediyor ve İran'la Irak Savaşı'nın yine çok yakın tarihlerde devrimi takiben başlayan tahribatı da devam ediyor. Bu bölgeyi çok ciddi anlamda tahrip etti. Savaş bitti derken işte Irak'ın Saddam Hüseyin'in yaptığı hatalarla bu sefer Kuveyt istilası, Kuveyt'in istila edilmesiyle başlayan Körfez Harekatı, Körfez Harekatı'nın ikincisi ve böylece İran parçalandığı bir sürece girdik maalesef. İran parçalanması çok ciddi anlamda bölgedeki tahribatı artırdı. Bunu takiben Suriye'de böyle bir şey yaşandı. Suriye'deki iç çatışma, Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutarsız politikalarıyla uzun bir süreye yayıldı, derinleşti. Ne yazık ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, bilhassa Obama yönetiminin çok ciddi hatalarının olduğunu kaydedelim. Zaten 70'li yıllardan itibaren bölgede istikrarsızlık kaynağı olan bir başka unsur Lübnan'daki iç savaştı. Lübnan'daki iç savaş, Lübnan'da devletin olmadığı, devlet dışı aktörlerin faaliyet gösterdiği bir iklim meydana getirdi. Bunun yanı sıra daha önce 40'lı yıllardan itibaren Orta Doğu'da yine bugüne kadar devam eden İsrail-Filistin meselesi ve Filistin'in işgal edilmesi, Filistinli mülteciler, Filistinlilerin gördüğü hala hazırda devam eden eziyetler var. Bu da bölgede istikrarsızlığı devam ettiriyor. Keza bu dönemde hemen Suudi Arabistan'da, Yemen'de daha zaman zaman ortaya çıkan problemler yeniden ortaya çıktı ve Yemen'de çok ciddi bir iç çatışma oldu ve bu iç çatışma aynı zamanda mezhep temelli bir çerçevede gelişti. İç savaşın bir tarafında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, diğer tarafında İran'ın yer aldığı ve ne yazık ki Yemen'i tahrip eden çok dramatik insan hakları ihlallerine, çocukların sağlık problemlerine yol açan ve halihazırda devam eden problemlere yol açtı. Bu Körfez ülkeleri aslında İran saldırısı, Kuveyt'e saldırısından sonra bir istikrar içerisindeydi. Ne yazık ki burada da Katar'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden farklı bir yerde durması bu iki ülkeyi rahatsız etti ve Katar'ı tecrit ederek adeta orada bir darbenin yolunu açmak istediler. Türkiye müdahalesiyle bunu engelledi. Yine hatırlayalım, bunları anlatırken mesela Lübnan'daki kriz Lübnan'da yine bu Körfez ülkelerinden bazılarının müdahalesiyle tetiklendi. Bu ülkeler hali hazırda Suriye'de, Irak'ta ne yazık ki çözüm üretmek yerine oradaki iç savaşı, çatışmaları derinleştirecek bir pozisyon tercih ediyorlar. 2013 yılında Mısır'da, Mısır'ın Arap Baharı ile içine girdiği işte demokratikleşme çabalarını sona erdirecek bir darbe yaşandı. Bugün baktığımızda fevkalade haksız, çok zalimce binlerce insanın katledildiği bir darbeydi. Bu darbeye ne yazık ki Batı demokrasi ve hürriyetlerden bahsediyor olmasına rağmen destek verdi. Yani Batı için öncelikli olan Mısır'ın demokratik olarak yönetilmesi değil, kendi menfaatlerine uygun bir pozisyon alması. Demokratik yönetimler Batı'nın menfaatlerini değil, kendi menfaatlerini, kendi milli menfaatlerini esas alacağı için Batı demokrasiden bu manada çok kolay vazgeçebiliyor. Mısır örneğinde de bunu gördük. Keza Mısır'ın komşusu olan Libya'da çok ciddi bir sorun yaşandı. Bu Arap Baharı ile başlayan dalgayla Kaddafi devrildi, vahşice öldürüldü. Buradaki hani öldürülmesi hadisesi, bu hadiselerin etrafında yaşananlar da ileride ayrıca konuşulacaktır, tartışılacaktır. Libya'da da adeta Libya'yı ikiye, üçe bölmeye yönelik bir takım gayretler ortaya çıktı. Ta ki Türkiye'nin müdahalesi olana kadar. Yani bakınız, 15 Temmuz'dan başladık ama eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı Türkiye burada da Katar'ı mesela kurtaramayacaktı. Lübnan'da barışı tesis edecek, Lübnan'daki anlaşmazlığa çözülmesine yardım edecek bir yerde duramayacaktı. İran bütünlüğünü koruyacak bir yerde duramayacaktı. Irak'taki bu kuzeydeki federe yapının referandumuyla beraber belki bugün Irak parçalanmış bir iç savaşın içine girmiş olacaktı. Keza Suriye muhtemelen parçalanmış olacaktı. Nasıl bir senaryo dahilinde olduğunu tam bilemiyoruz ama bu istikamette Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'nın Rusya ile de anlaşmak suretiyle İsrail'in güvenliğini esas alan bir istikamette senaryolar geliştirdiğini görüyoruz. Keza şununla tamamlayalım. Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan petrol ve doğalgaz kaynaklarının paylaşılması mücadelesinde Türkiye tamamen masa dışında kalacaktı. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra burada çok ciddi anlamda gayret ve mücadele sarf ederek Libya ile de neticede bir anlaşma imzalamak suretiyle Doğu Akdeniz'de tecrit edilmesi ve buradaki paylaşımın dışına atılması senaryosunu boşa çıkardı. Bugün itibariyle yapılan anlaşmalar sayesinde, Libya ile yapılan anlaşmalar sayesinde Türkiye buradaki haklarını koruyor ve aynı zamanda anlaşmanın da ötesinde donanmasının gücüyle, diplomasisinin gücüyle, hava kuvvetlerinin gücüyle burada sık sık boy göstererek aynı zamanda Enerji Bakanlığı'nın temin ettiği bu petrol, doğalgaz arama platformları sayesinde buralarda boy gösteriyor. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu, egemenlik hakkını, ekonomik hakkını savunma gayreti içerisinde. Bütün bunlar 15 Temmuz darbesinin başarısızlığı sayesinde oldu. Nitekim bu başarısızlığı takiben buralardaki performansla beraber yine 15 Temmuz'un öncesinde girişte ifade etmiştim, 27 Mayıs darbesiyle yaşanan süreci sona erdirecek tahsihler de yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada 27 Mayıs yargılamalarının hükmünü ortadan kaldıran bir düzenleme yaptı. Bunu aslında daha uzun konuşuyoruz biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bu konuya yeniden döneceğiz ama 15 Temmuz dolayısıyla 15 Temmuz'u konu alan bir programla bir parantez açtık. Haftaya bu 27 Mayıs'a giden süreç içerisinde 1946'dan sonra 46 seçimlerinden sonra yaşananlarla Türkiye'nin çok partili hayata geçişi, demokrasiye geçişi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün meydanlara çıkan milletin ve seçilmiş siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı'nın basireti sayesinde bu tehdidin bertaraf edilmesiyle Türkiye yeni bir darbe, Allah esirgesin, bir iç savaş, iç çatışma sarmalının dışına çıktı. Bölgede hızla diğer ülkelerden farklı bir şekilde, istikrar adası olacak şekilde ilerliyor, gelişiyor. Her ülkenin kendine ilişkin tartışmaları, problemleri olabilir ama önemli olan husus bu konuda temel istikrarını, yönetim sistemini oturtmuş olmasıdır. Türkiye bu manada müşterek milli kimliğini, demokratik yönetimini, meşru yönetimini ve nihayet devlet kapasitesini güçlendirerek bu süreçten çıktı, bu meydan okumadan çıktı. Onun sayesinde de içerideki vesayet sistemi sona erdiği gibi dışarıda da müttefiklerle ilişkilerini artık Türkiye'nin menfaatlerini ve milli egemenliğini esas alan bir çerçevede yeniden tanzim ediyor. Bu zaman zaman problemler yaşanıyor ama bu kaçınılmaz. Eski hali kabul etmezseniz bazı ülkelerin eski halden kaynaklanan taleplerini dile getirmesi probleme yol açacaktır. Şu anda Türkiye bu problemleri bir ölçüde giderdi ama önümüzdeki dönemde de buna benzer dalgalanmalar bekleyebiliriz. Çünkü Türkiye içerideki vesayet sisteminin artıklarını ortadan kaldırdığı gibi dışarıda da Türkiye'nin adeta bir uydu, tabi müttefik olmasını isteyen sistemi büyük güçlerinin taleplerini kabul etmeyeceğini ortaya koydu ve bu istikametteki politikasıyla da neticeler alıyor. Evet değerli dinleyiciler, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi, o gece meydanlara çıkan herkese, onlar için dua eden herkese teşekkür ediyoruz. Dünden yarına programında haftaya yine demokrasimiz ve çok partili hayatımız için önemli konuları konuşmak üzere hepinize saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.